Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama başlıyor.
Değerli dinleyenler, Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama ile sizlerleyiz. Önce gündemde öne çıkan konu başlıklarını aktaracağız, ardından detaylarla devam edeceğiz. Güne Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamaları damga vurdu. Putin, bugün geleneksel yıl sonu basın toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı 3 saat 8 dakika sürdü. Rusya lideri Putin'in gündeminde Suriye krizinden Türkiye ile ilişkiler, ekonomi ve spora kadar birçok başlık vardı. Putin'in açıklamaları birazdan detaylarıyla radyolarınızda olacak. IŞİD, Türk askerlerinin eğitim verdiği Musul yakınlarındaki Başika kampına saldırdı. Saldırıda 4 Türk askeri yaralandı. Saldırıya Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait obüslerle anında karşılık verildi. Konuyla ilgili Başbakan Ahmet Davutoğlu açıklamalarda bulundu. ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Başika kampına IŞİD saldırısı sonrası Irak Başbakanı Haydar el-İbadi aradı. İki lider, Türk askerlerinin bir kısmının çekilmesini memnuniyetle karşıladı ve bunun devam etmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı. Ve piyasalar için kritik karar dün açıklandı. ABD Merkez Bankası 10 yıl sonra ilk kez faiz artırdı. Yılın son toplantısını gerçekleştiren Fed, politika faizini 25 bas puan artırarak %0.25-0.50 aralığına yükseltti. Fed'in faiz kararını analist Rıdvan Baştürk, Dünya Panorama'da değerlendirdi. Röportaj birazdan radyolarınızda olacak. Günün öne çıkan başlıklarını aktardık. Şimdi detaylar. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geleneksel yıl sonu basın toplantısını gerçekleştirdi. Putin'in yıllık basın toplantısı 3 saat 8 dakika sürdü. Rus lider, bu süre zarfında 32 gazetecinin sorusuna yanıt verdi. Yıl sonu toplantıları rekoru Putin'in 4 saat 40 dakika 106 soruyu cevapladığı 2008'e ait. Rusya 1, Rusya 24 ve ORT'den naklen yayınlanan toplantıyı 1392 gazeteci takip etti. Rusya lideri Putin'in gündeminde Suriye krizinden Türkiye ile ilişkiler, ekonomi ve spora kadar birçok başlık vardı. Rus lider, Rus savaş uçağının Türkiye tarafından düşürülmesi ve Moskova-Ankara ilişkilerine değindi. Putin, Türkiye ile ilişkilerin onarılması konusunda umut görmediğini söyledi.
Türkiye yönetiminin uçağımızı düşürmesini dostça bir adım olarak değil, düşmanca bir adım olarak değerlendiriyoruz. Türkiye uçağımızı düşürdükten sonra iletişim kurmak yerine NATO'nun arkasına saklandı. Türkiye yönetiminden ilişkilerin onarılmasına yönelik bir adım gelmedi. Türkiye'deki mevcut yönetimle anlaşmaya varmak zor olacak gibi görünüyor. İlişkilerin onarılması konusunda umut görmüyorum.
Putin, G20 liderler zirvesini işaret ederek Türkiye ile işbirliğine kapılarını kapatmadıklarını söyledi. Vladimir Putin, uçak düşürme olayının ardından Rusya'nın Suriye'deki varlığını güçlendirdiğinin de altını çizdi.
Türkiye uçağımızı düşürdükten sonra Suriye'den çekileceğimizi mi düşündü? Rusya öyle bir ülke değil. Suriye'deki varlığımızı güçlendirdik. Suriye'de artık S-400 hava savunma sistemlerimiz var. Türkiye eskiden Suriye'nin hava sahasını sürekli olarak ihlal ediyordu. İsterse buyursun, şimdi de etsin.
Rusya lideri Putin'in gündeminde Suriye krizi de vardı. Suriye konusundaki tutumumuz aynı diyen Putin, Suriye'de siyasi çözümün mümkün olduğunu söyledi.
Suriye krizi konusundaki tutumumuzu değiştirmedik. Suriye'yi kimin yöneteceğine dış güçler karar veremez. Rusya, Suriye krizinin tüm taraflarını memnun edecek şekilde çözülmesi için çaba gösterecek. Suriye'de siyasi çözüm mümkün. Bunun erken gerçekleştirilmesi daha iyi olur. Suriye konusunda ABD ile iki noktada mutabıkız. Rusya'nın Suriye krizinin çözümü için bir planı var ve planımızdaki kilit konular ABD'nin görüşleriyle de uyuşuyor. Uzlaşı içinde olduğumuz noktalar, anayasa üzerinde ortak çalışma yapılması ve seçim düzenlenmesi.
Rus lider, Suriye'deki hava operasyonlarının Suriye ordusunun kara harekatları devam ettiği sürece devam edeceğini de söyledi.
Biz Suriye'de savaş başlatmadık. Bu ülkede sadece bazı operasyonlar düzenliyoruz. Bu operasyonlarda bütçemizde önemli bir yük getirmiyor. Eğitim ve tatbikatlara ayırdığımız kaynakların bir bölümünü Suriye'deki operasyonlarımıza aktardık. Suriye'deki hava operasyonlarımızı Suriye ordusunun kara harekatları devam ettiği sürece sürdüreceğiz. Harekatlar bitince Suriye'deki güçlerimizi 2 gün içinde geri çekebiliriz.
Geleneksel yıl sonu basın toplantısını gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna krizi ve ikili ilişkilere ilişkin de açıklamalarda bulundu.
Ukrayna bizim için kardeş ülke, bunu söylemekten yorulmayacağım. Kiev-Minsk anlaşmalarının hayata geçirilmesi sırasında manipülasyonlara başvuruyor. Donbas'ta askeri sorunlarla ilgilenen kişilerin bulunmadığını hiçbir zaman söylemedik. Ancak bu oradaki düzenli Rus birliklerinin bulunduğu anlamına gelmez. Donbas'taki krizin daha hızlı şekilde çözülmesini istiyoruz. Ancak bu Ukrayna'nın güneydoğusundaki insanları farklı yerlere gönderme yöntemiyle sağlanmamalı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmeler de yaptı. Putin, Rusya'nın krizin en kötü dönemini geride bıraktığını söyledi.
İstatistikler Rusya ekonomisinin krizin en kötü dönemini geride bıraktığını gösteriyor. Rusya ekonomisi 2015'in ikinci çeyreğinde istikrar emareleri gösteriyor. Sermaye çıkışı belirgin oranda azaldı. Dış borcumuz %13 oranında azaldı. Rusya'nın dış borcunun azalması, Batı'nın yaptırımlarının Rusya için oluşturduğu olumlu bir yöne işaret ediyor.
IŞİD, Türk askerlerinin eğitim verdiği Musul yakınlarındaki Başika kampına saldırdı. Saldırıda 4 Türk askeri yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Başbakan Ahmet Davutoğlu saldırıyla ilgili Brüksel'e hareketinden önce bilgi verdi.
4 askerimiz hafif şekilde yaralandı. Askerlerimiz derhal Türkiye'ye intikal etti, ülkemize getirildi ve tedavileri yapıldı. Herhangi bir kaygı verici durum yok. Genelkurmay Başkanımız olayı müteakip aradı, konuyu ele aldık.
Saldırı IŞİD'de peşmerge güçlerinin çatışmaları sırasında meydana geldi. IŞİD'in peşmerge tarafına attığı mermilerin bir kısmı Türk askerlerinin de konuşlu bulunduğu Başika'daki üs bölgesine düştü. Saldırıya Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait obüslerle anında karşılık verildi.
Tabii her zaman olduğu gibi misliyle mukabele edildi ve o civardaki DAEŞ mevzileri de imha edildi. Bu Türkiye'nin caydırıcı gücünü göstermesi bakımından önemlidir.
Kampa yönelik saldırıyla ilgili bir açıklama da Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Açıklamada bu saldırı Başika Zelikan kampının güvenliği konusundaki endişelerimizin ne kadar yerinde ve buraya konuşlandırmak istediğimiz koruma unsurunun da ne kadar gerekli olduğunu ispat etmektedir denildi. Türkiye 4 Aralık'ta artan güvenlik tehdidi nedeniyle Başika'ya askeri sevkiyat takviyesinde bulunmuş. Bağdat yönetiminin tepkisinin ardından 14 Aralık'ta bir grup Türk askeri kamptan ayrılarak Irak'ın kuzeyinde bir başka bölgeye kaydırılmıştı. ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden dün akşam Türk askerlerinin bulunduğu Başika kampına IŞİD saldırısı sonrası Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'yi aradı. Biden ve İbadi, Türkiye'nin Irak'ın Musul kentindeki Başika kampına asker göndermesini değerlendirdi. Görüşmenin ardından Beyaz Saray'dan açıklama yapıldı. Açıklamaya göre iki lider, Türk askerlerinin bir kısmının çekilmesini memnuniyetle karşıladı ve bunun devam etmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı. Türk askerlerinin konuşlandırılması için Irak'tan onay alınmadığının belirtilen açıklamada, Türkiye'ye askerleri bir an önce çekme çağrısı yapıldı. Beyaz Saray ayrıca Irak'la Türkiye arasındaki gerilimin bir an önce düşürülmesi gerektiği vurgulandı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, ABD Savunma Bakanı Ashton Carter'ın Türkiye, IŞİD'le mücadelede kara ve hava operasyonları için işbirliğini artırmalı açıklamasına yanıt verdi. Bilgiç, biz Amerikalılarla operasyonel her türlü konuyu tartışmaya hazırız dedi.
Uluslararası koalisyonu bazı üyelerinin uçakları İncirlik'te bulunmaktadır. Bu çerçevede ABD Savunma Bakanı'nın Carter'ın Türkiye'de bulunması da memnuniyet vericidir. Demek ki işbirliğimiz belki arzu edilen seviyede değil ama bir işbirliğimiz devam etmektedir. Tabiatıyla biz Amerikalılarla operasyonel konuda her türlü konuyu tartışmaya hazırız ve terörle mücadelede her türlü kararı, ortak alınan her türlü kararı da uygulayacağımızı buradan söyleyebilirim.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, kara operasyonu konusundaysa yorum yapmadı. Bilgiç, bu operasyonel bir konu olduğu için bilgi veremeyeceğini söyledi. Değerli dinleyenler, Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama'ya kısa bir müzik arası veriyoruz. Ardından günün öne çıkan başlıklarını aktarmaya devam edeceğiz.
Shape up, 'cause I need a man.
Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama devam ediyor. Önce öne çıkan haber başlıklarını aktaracağız. İkinci bölümde ekonomi gündemi öne çıkıyor. Dünyanın beklediği kritik faiz kararı açıklandı. ABD Merkez Bankası 10 yıl sonra ilk kez faiz artırdı. Başkan Janet Yellen faiz artırımlarının kademeli ve ılımlı olacağını açıkladı. Fed'in faiz kararını analist Rıdvan Baştürk Dünya Panorama'da değerlendirdi. Röportaj birazdan radyolarınızda olacak. Peki Fed'in faiz artırımı ülkelerin kredi notlarını etkileyecek mi? Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch'e göre Fed'in faiz artışı ülke kredi notlarındaki zorlukları artırdı. Dünya Panorama'da ikinci bölüm başlıyor. Dünyanın beklediği kritik faiz kararı açıklandı. ABD Merkez Bankası 10 yıl sonra ilk kez faiz artırdı. Yılın son toplantısını gerçekleştiren Fed, politika faizini 25 baz puan artırarak %0.25-0.50 aralığına yükseltti. Fed Başkanı Janet Yellen liderliğinde bir araya gelen Federal Açık Piyasa Komitesi üyeleri, tam 7 yıldır sıfıra yakın tutulan politika faiz oranını artırma kararını oy birliğiyle aldı. Banka, gelecek faiz artırımlarının zamanlaması için istihdam piyasası, enflasyon beklentileri ve uluslararası gelişmeler değerlendirilecek açıklamasını yaptı. ABD Merkez Bankası'nın faizi artırmasının ardından Başkan Janet Yellen basın toplantısı düzenledi. Yellen, Amerika'daki iş gücü piyasasındaki olumlu gelişmelerin ve enflasyonun istikrarlı seyrinden dolayı faiz oranlarında artışa gittiklerini söyledi. Ekonomide toparlanmanın tam olarak sağlanmasa da önemli bir yol kat ettiğini belirten Yellen, faiz artırımlarının kademeli ve ılımlı olacağını vurguladı. Başkan Yellen, bir sonraki artış içinse hem enflasyon hem de iş gücü piyasa verilerini değerlendireceklerini belirterek, eğer büyüme hayal kırıklığı yaratırsa faizler büyük olasılıkla daha yavaş şekilde artar dedi. ABD Merkez Bankası, ülke ekonomisine ilişkin beklentilerini de güncelledi. Fed, bu yılki ortalama büyüme tahminini %2.1'de bırakırken, gelecek yıla ilişkin ortalama büyüme tahminini ise %2.4'e çıkardı. Fed, bununla birlikte bu yıla ilişkin enflasyon beklentisini %0.3 ila 1 aralığından %0.3 ila 0.5 aralığına düşürdü. Gelecek yıla ilişkin beklenti aralığını ise 1.2 ila 2.1 aralığına çekti. ALB Menkul Değerler Analisti Rıdvan Baştürk, bugün Dünya Panorama'da Fed'in faiz artırımı kararını değerlendirdi. Baştürk, 2016 yılında Fed'den gelecek olası adımları masaya yatırdı, yatırımcılara da önerilerde bulundu. Analist Rıdvan Baştürk, Fed'in faiz artırımıyla birlikte son dönemdeki en büyük belirsizliklerinden birinin ortadan kaldırıldığını söyledi. Baştürk, beklenen bir faiz artırımı olduğu için kararın piyasalar üzerinde çok fazla dalgalanmaya yol açmadığını belirtti. ABD Merkez Bankası'nın 25 baz puanlık faiz artırımı kararının ardından gözler 2016'daki takvime çevrildi. ALB Menkul Değerler Analisti Rıdvan Baştürk, Fed üyelerinin hedefinin 2016 yılı içerisinde faiz oranlarının %1.4'e yükseltilmesi olduğunu hatırlatarak, Fed 2016'da 25 baz puanlık 4 kez faiz artırımı yapabilir dedi. Baştürk, faiz artırımı sürecinde Amerika'da enflasyon verisinin istihdam verisinden daha fazla ön plana çıkacağını da vurgu yaptı. Analist Rıdvan Baştürk'e göre faiz artırımının devam edecek olması doların global bazdaki yükselen trendinin devam edeceği anlamına da geliyor.
Gelen faiz artırımının ardından artık gözler 2016 yılı takvimine çevrildiğini söyleyebiliriz. Burada ekonomi projeksiyonuna dikkat çekmek gerekiyor. FED üyelerinin 2016 yılı içerisinde faiz oranlarının %1.4'e yükseltilmesi beklentisi olduğunu görüyoruz. Şu an faiz oranında 0.50 olduğunu düşünürsek arada %1'lik bir fark kalıyor. Ve bu %1'liği de büyük ihtimal FED önümüzdeki yıl içerisinde 4 kere faiz artırımı ve bunların da 25 baz puan olmak üzere %1 faiz artırarak önümüzdeki yıl içerisinde 2016 yılını da 1.40 ve 1.50 seviyeleri arasında tamamlayabileceğini söyleyebiliriz. Tabii sonuçta faiz artırımının devam edecek olması doların global bazdaki yükselen trendine devam edeceği anlamına gelebilir. Ancak faiz artırımının hızına ilişkin tabii ki de gelişmeler oldukça önemli olacaktır. Şu an beklentiler 3 ayda bir 25'er baz puanlık bir faiz artırımı olacak. olacak. Özellikle burada istihdam piyasasının artık doğal seviyeye ulaşmasıyla birlikte gözler biraz da enflasyon tarafına çevrilecek gibi gözüküyor. 2016 yılı içerisinde enflasyon verisinin de istihdam verisi kadar ve belki de biraz daha fazla ön plana çıkmasını bekleyebiliriz. Kademeli olmasının tabii ki de avantajı şu, piyasada çok rahatsız etmeyecek. Yavaş yavaş hazırlanan bir faiz artırımı olacağından dolayı özellikle borsa tarafını ve gelişmekte olan ülke piyasaları çok rahatsız edici bir faiz artırımı olmayacağını söyleyebilirim.
Peki Fed'in faiz artırımı kararı gelişmekte olan ülke ekonomilerini ve özellikle Türkiye'de piyasaları nasıl etkiler? ALB Menkul Değerler Analisti Rıdvan Baştürk bu konuda Türkiye'nin diğer gelişmekte olan ülke piyasalarına oranla daha kırılgan olduğunu savundu. İçeride seçimler, güvenlik endişesi ve Rusya ile yaşanan gerilimi gerekçe olarak sundu. Baştürk'e göre Rusya ile Türkiye arasında ılımlı davranışların olması durumunda bunun piyasalara yansıması pozitif olacak.
Bu yıl içerisine bakıldığında Fed'in faiz artırım sürecinden en çok etkilenen ülkelerin tabii ki de gelişmekte olan ülke piyasaları olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin bu ülke grubu arasında belki de en kırılgan ülke yapısına sahip olduğunu gördük maalesef 2015 yılı içerisinde. Tabii burada içerideki gelişmelerin de oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz. Gerek yapılan seçimler, gerekse içerideki güvenlik endişelerinin hat safhaya çıkmasıyla birlikte Türkiye buna tabii ki de bir de Fed'in faiz artırım süreci eklendiğinde en çok değer kaybeden ülke para birimlerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Ve bundan sonraki süreç biraz daha rahat olabilir. Çünkü en büyük belirsizliklerden biri ortadan kalktı. Sonuçta Fed bir faiz artırımına gitti ve bundan sonraki süreçte en azından nasıl bir fiyat izleyebileceğini aşağı yukarı tahmin edebiliyor olacağız. Bundan sonra artık top bizde diyebiliriz. Tabii burada bir de Rusya olayı var. Kurum bu şekilde yukarıda kalmasındaki en büyük sebeplerden biri son dönemde. Fed'in faiz artırımının yanında tabii ki de Rusya ile olan ilişkiler diyebiliriz. Türkiye'ye giden ilişkiler. Oradan daha da olumsuz bir açıklama gelmediği sürece ve iki ülke arasında ılımlı davranışların olması durumunda içeriye yansıması oldukça pozitif olacaktır ve özellikle içerideki ekonomi yönetiminin piyasalara inandırıcı adımlar atması ve Merkez Bankası'nın da yine Fed'den sonra yapacağı daha önce söylediğim yol haritasını sıkılaştırma politikasını uygulaması durumunda kur tarafında yani dolar TL paritesinde 2.80-2.75 bandına önümüzdeki süreçte bir gevşeme olmasını bekleyebiliriz.
Analist Rıdvan Baştürk 2016 yılında devam etmesi beklenen Fed'in faiz artırımının piyasaların yönü üzerindeki olası etkisini de yorumladı ve yatırımcılara önerilerde bulundu. Baştürk, doların kısa vadede yatay seyrini sürdüreceğini ve 2.80-2.75 aralığının yatırımcılar için uzun vadeli alım fırsatı olabileceğini öngördü. Altınsa düşüş trendini sürdürecek. Baştürk'e göre gram altında yatırımcılar 93-95 lira seviyelerinde dikkat etmeli ve bunu alım fırsatı olarak değerlendirmeli. Borsada ise yurt içinde ekstra olumsuz gelişmelerin gelmemesi durumunda ilk etapta 75 bin, sonrasında ise 80 bin seviyesine doğru yükselişler görülebilir.
Beklenen şeyin gerçekleşmesi nedeniyle faiz artırımının doların şu aşamada en azından 1 aylık 2 aylık süreçte çok sert değer kazanımları olması zor gözüküyor. 2016 yılı içerisinde faiz artırımlarının devamı kapsamında burada bir miktar dolarda kar realizasyonları görebiliriz. 82-75 aralığı yatırımcılar tarafından uzun vadeli dolar tarafında özellikle döviz tarafında alım fırsatı olarak değerlendirilebilecek seviyeler olarak gözüküyor. Yine altın tarafına bakıldığında tabii ons altında aşağı yönlü baskının devamını görüyoruz. Emtia grubunun genel olarak tabii buna petrol de dahil olmak üzere bütün emtia gruplarında aşağı yönlü trendin oldukça kuvvetli olduğunu görüyoruz. Gram altın tarafında da aşağı yönlü hareketlerin ön planda olması ve özellikle yatırımcıların da burada 93-95 TL seviyelerine oldukça dikkat etmesi gerekiyor. Buralar genelde alım fırsatı olarak değerlendirilen ve 110 seviyesine doğru yükselişlerin başladığı yer olarak gözüküyor. Bahsettiğim 93-95 seviyelerinden yapılacak alımlar da 110 TL seviyesinde orta ve uzun vadede realize edilebilecek gibi gözüküyor. Borsa tarafına bakıldığında ise şu an küresel piyasalarda bir rahatlama mevcut. Yurt içinde ekstra gelişmelerin, ekstra olumsuz gelişmelerin gelmediği ve mevcut olumsuz tablonun da iyimserliğe dönüştüğü varsayımında bulunursak borsa tarafında da ilk etapta 75 bin daha sonrasında ise 80 bin seviyesine doğru alımların gelebileceğini söyleyebiliriz. Döviz tarafında ve gram altı tarafında geri çekilmeler borsa tarafında ise 80 bin seviyesi baz alınarak alım fırsatları şu an mevcut gibi gözüküyor.
Peki Fed'in faiz artırımı ülkelerin kredi notlarını etkileyecek mi? Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch'e göre Fed'in faiz artışı ülke kredi notlarındaki zorlukları artırdı. Fitch, gelişmekte olan ülkelerin kırılganlıklarını çeşitlilik gösterdiğini ve sadece Fed'in faiz artışından etkilenecek bir ülke notu bulunmadığını kaydetti. Öte yandan Fed'den 2016 yılı boyunca 4 defa daha 25 baz puanlık faiz artışı bekleyen Fitch, bu artışın 2016-17 döneminde enflasyonu yükselteceğini öngördü. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama'yı dinlediniz. Yarın yine günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerle olacağız. Kulağınız haberin sesi RSFM'de olsun.
Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama sona erdi.